Ayrım 2, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 26, 0153. Safiye Almaz panik halinde uyandı. Her yönden siren sesi geliyordu. Yanıp sönen kırmızı acil ışıkları odasının duvarlarında parlıyordu. Korku onu bir mengene gibi pençesine aldı, nefes alamıyordu. Gerilen alnında soğuk ter damlacıkları tomurcuklanmıştı. Sıkılı parmakları yatak örtülerini boğazına kadar çekti. Gözlerini kırpamıyordu. Bir an için geçmişle şu an arasında sıkışıp kalmıştı. Bağıran sirenler, uzaklardan yankılanan patlamalar, daha da yakından gelen yaralıların, ölmekte olanların çığlıkları, acı ve şokla bu koroya katılan kendi sesi. Dairesinin altındaki sokaktan korna sesleri geliyordu. ''İtfaiye arabalarına yol verin, herkes geri çekilsin.'' İngilizce. Arapça değil, İbranice değil. Alçak sesli bir homurtu binasının yanından geçip uzaklaştı. Acil durum ekibinin sesleri onu yatağa, şimdiki zamana çekmişti. Londra'daydı, Tel Aviv'de değil. Uzun süredir bastırdığı soluğu ağzından kurtuldu. Gözleri yaşardı, titreyen elleriyle yaşları sildi. Panik atak. Yatağında oturup birkaç nefes daha aldı. Hala ağlamak istiyordu. Hep böyle oluyor dedi kendi kendine. Ama sözcüklerin ona yararı yoktu. Yünlü örtüyü omuzlarına sardı, gözlerini kapadı, kalbi kulaklarında atıyordu. Terapistinin öğrettiği nefes alma ve rahatlama egzersizlerini yaptı. İki kere nefes al, dört kere ver. Her nefesle gerilimin azalmasına izin verdi, soğuk teni yavaşça ısındı. Yatağına ağır bir şey indi, hafif bir ses de ona eşlik etti, gıcırtılı bir menteşe gibi. Safiye elini uzatınca mırıltıyla karşılandı. ''Buraya gel Billy'' diye fısıldadı tombul siyah İran kedisine. Billy onun avucuna uzanıp çenesini Safiye'nin parmaklarına sürttü ve onu destekleyen görünmez ipler varmış da birdenbire kesilmişler gibi Safiye'nin bacaklarının üzerine çöküverdi. Sirenler onu da rahatsız etmiş olmalıydı. Alçak mırıltı Safiye'nin kucağında devam etti. Halinden memnun olduğunu gösteren bir sesti bu. Mırıltı omuzlarındaki gergin kasları nefes egzersizlerinden daha fazla gevşetti. Safiye ancak o zaman sırtındaki yorgun kamburu fark etti. Hiç gelmeyen yumruğu bekler gibiydi. Duruşunu düzeltip boynunu gerdi. Sirenler ve karmaşa binasından yarım blok ötede devam ediyordu. Kalkıp neler olduğunu öğrenmesi gerekiyordu. Yalnızca hareket etmeliydi. Panik endişeli bir enerjiye dönüşmüştü. Bacaklarını oynatıp Billy'yi dikkatle yatağa bıraktı. Mırlama bir an kesildi. Yataktan atılmadığını anlayınca devam etti. Billy Londra sokaklarında doğmuş vahşi bir tüy yumağıydı. Safiye araba çarpmış yavru kediyi kırık bacağıyla kanlar içinde bir apartmanın sahanlığında yatarken bulmuştu. Safiye'nin yardım etmeye çalışmasına rağmen kedi onun baş parmağını etli kısmından ısırmıştı. Arkadaşları ona kediyi hayvan barınağına götürmesini söylemişti. Ama Safiye öyle bir yerin bir yetimhaneden daha iyi olmadığını biliyordu. Bu yüzden onu bir yastık kılıfına koyup en yakın veteriner kliniğine götürmüştü. O akşam kedinin üstünden atlayıp geçmesi kolay olurdu. Ama bir zamanlar kendisi de o kedi yavrusu gibi terk edilmişti ve yalnızdı. Onu da birisi yanına almıştı. Ve Billy gibi o da evcilleşmişti. Ama ikisi de uysallaşmamış, vahşi yerleri tercih etmiş ve dünyanın kayıp köşelerine kök salmışlardı. Ama parlak bir bahar günü bütün bunlar bir patlamayla son bulmuştu. ''Hepsi benim hatam.'' Feryatlar ve çığlıklar bir kez daha zihnini doldurdu. O anda çalmakta olan sirenlerle birleşti. Safiye hızlı hızlı nefes alarak yatağın yanındaki, üzerindeki vitrayda yusufçuk böcekleri olan küçük Tiffany taklidi lambaya uzandı. Düğmeyi birkaç kez açıp kapadı ama lamba yanmadı, elektrik kesilmişti. Fırtına yüzünden olmalıydı. Belki de bütün kargaşanın nedeni buydu. Bu kadar basit bir şey olsaydı keşke. Çıplak ayaklarıyla ama dizlerine kadar inerek onu sıcak tutan pamuklu geceliğiyle yataktan çıktı. Pencereye gidip aşağıdaki sokağa bakmak için jaluzileri araladı. Dairesi 4. kattaydı. Aşağıdaki genellikle sessiz ve vakur bir duruşu olan demir sokak lambaları ve geniş kaldırımlar gerçeküstü bir savaş alanını andırıyordu. İtfaiye ve polis arabaları sokağı tıkamıştı. Yağmura rağmen duman yükseliyordu. Ama en azından şiddetli fırtına her zamanki Londra yağmuruna dönüşmüştü. Sokak lambaları karanlık olduğundan tek aydınlık araçların tepe lambalarından geliyordu. Ama bloğun aşağısındaki koyu kırmızı parıltı duman ve karanlığın arasında titreşiyordu. Yangın. Safiye'nin kalbi daha hızlı atmaya başladı, nefesi tıkanıyordu. Ama bunun nedeni eski korkuları değil, şu an için duyduğu yeni korkulardı. Müze. Jaluzinin kordonunu çekiştirip yukarı kaldırdı, pencerenin kilidiyle uğraştı. Camı açıp yağmura doğru eğildi. Buzlu damlaları fark etmiyordu bile. British Museum evine yürüyüş mesafesindeydi. Gördükleri karşısında yutkundu. Müzenin kuzeydoğu köşesi ateşten bir harabe haline gelmişti. Üst kattaki parçalanmış camlarda alevler titreşirken duman yoğun bir şekilde dışarı çıkıyordu. Maske takmış adamlar hortumları sürüklüyordu. Sular yukarı fışkırıyor, araçların arkalarındaki merdivenler havaya yükseliyordu. En kötüsü kuzeydoğu köşesinde ikinci kattaki dumanı tüten açık delikti. Molozlar ve kararmış çimento bloklar caddeye atılmıştı. Patlamayı ya duymamış ya da fırtına olduğunu sanmış olmalıydı. Ama bu bir yıldırım düşmesi olayı değildi. Daha çok bombalı bir saldırıya benziyordu. Bir terörist saldırısına. Yine mi? Dizlerinin kesildiğini hissetti. Kuzey kanadı. Onun kanadı, dumanı tüten deliğin sondaki galeriye açıldığını biliyordu. Bütün çalışmaları, ömrü boyunca sürdürdüğü araştırmaları, koleksiyonu, evinden gelen binlerce antika, bu kadarı çok fazlaydı. Gördüklerine inanamıyor oluşu manzarayı daha da gerçeküstü kılıyordu. Her an uyanacağı kötü bir rüyadaydı sanki. Odasının güvenliğine ve sükûnetine geri çekildi. Sırtını bağırışlara ve yanıp sönen ışıklara döndü. Karanlıkta birden Yusufçuk böcekleri canlanıverdi. Neler olduğunu anlayamadan öylece bakarken kafasına dank etti. Elektrik gelmişti. O anda konsoldaki telefon çalıp irkilmesine neden oldu. Billy başını kaldırıp dudaklarını çınlamaya doğru dikti. Safiye aceleyle telefona gidip açtı. ''Alo?'' Telefondaki ses sert, profesyoneldi. ''Doktor Almaz.''
''Evet.''
''Ben Yüzbaşı Hogan. Müzede bir kaza oldu.''
''Kaza mı?''
''Her ne olduysa bir kazadan fazlası söz konusuydu.''
''Evet, müzenin müdürü sizi toplantıya davet etmemi istedi. Bir saat sonra bize katılabilir misiniz?'' ''Evet Yüzbaşı, hemen geliyorum.''
''Güzel, adınız güvenlik birimine bildirilecek.'' Telefon kapandı. Safiye etrafına bakındı. Billy bu bölünmelere sinirlendiğini belirten bir şekilde kuyruğunu yere vuruyordu.
''Uzun sürmez.'' dedi, doğru söyleyip söylemediğinden emin olamadan. Penceresinin dışında sirenler çalmaya devam ediyordu. Onu uyandıran panik hali bir türlü kaybolmuyordu. Dünya görüşü müzenin ağırbaşlı salonlarındaki pozisyonunun güvenliği sarsılmıştı. 4 yıl önce kadınların göğüslerine bomba sardıkları bir dünyadan kaçmıştı. Akademik hayatın güvenliğine ve düzenine kaçmış, saha çalışmasını bırakarak kağıt işlerini seçmiş, kazma küreyi terk edip bilgisayar ve çıktıları tercih etmişti. Müzede kendini güvende hissedebileceği küçük bir yer edinmişti, orası da evi bilmişti. Ama felaketler peşini bırakmıyordu. Elleri titriyordu. Başka bir atağın gelmesini önlemek için bir elini ötekiyle tutmak zorundaydı. Şu anda yatağa girip yorganı başına çekmekten daha çok istediği bir şey yoktu. Billy lambanın ışığını yansıtan gözleriyle ona bakıyordu. ''Ben iyiyim, her şey yolunda.'' dedi sessizce. Aslında kediden çok kendisine söylüyor gibiydi. Ama ikisi de ikna olmamıştı.
02:13 Greenwich saati. 21:13 Doğu saati. Fort Meade, Maryland. Thomas Hardy, New York Times bulmacasıyla uğraşırken rahatsız edilmekten nefret ederdi. Bu onun pazar gecelerine has bir eğlencesiydi. 40 yıllık skoçtan bir kadeh ve güzel bir pura da bu eğlencenin bir parçasıydı. Şöminedeki ateş çatırdayarak yanıyordu. Deri koltuğunda arkasına yaslanıp yarısı bitmiş bulmacaya bakarken tükenmez kalebinin arkasını kemirdi. Yukarıdan aşağıya 19, 5 harfli sözcüğe kaşlarını çatarak bakıyordu. 19, bütün insanların toplamı. Cevabı düşünürken telefon çaldı. İçini çekip burnunun ucundaki gözlüğü başına kaldırdı. Herhalde kızının arkadaşlarından biri hafta sonu randevusunun nasıl geçtiğini soracaktı. Telefona doğru eğilirken özel hattı olan 5 numaranın yanıp söndüğünü gördü.
Bu numara yalnızca 3 kişi de vardı. Başkan, müşterek kurmayın başkanı ve Ulusal Güvenlik Teşkilatı'ndaki yardımcısı. Katlanmış gazeteyi kucağına koyup kırmızı tuşa bastı. Bu tek dokunuşla değişen algoritmik şifre bütün iletişimi karıştıracaktı. Ahizeyi kaldırdı. Ben Hardy.
Direktör.
Dikkatle doğruldu. Karşıdaki kişinin sesini tanımıyordu. Ve özel numarasını bilen bu 3 kişinin sesini kendi ailesininki kadar iyi bilirdi.
Kimsiniz?
Tony Rector. Bu saatte sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim.
Thomas zihinsel fihristini karıştırdı. Amiral yardımcısı Anthony Rector. Bu ismi 5 harfle bağdaştırdı. SEAPT, Savunma İleri Araştırma Projeleri Teşkilatı. Bu birim Savunma Bakanlığı'nın araştırma ve geliştirme kolunu denetlerdi. Bir sloganları vardı, ilk gelen siz olun. Teknolojik ilerlemeler söz konusu olduğunda Birleşik Devletler ikinci gelmezdi.
Asla, tedirginlik hissi artıyordu.
Size nasıl yardımcı olabilirim amiral?
Londra'daki British Museum'da bir patlama oldu. Patlamayı ayrıntılarıyla tarif etti. Thomas saatine baktı. Patlamadan beri yarım saat geçmişti. Rector'ın böyle kısa bir sürede bu kadar çok bilgi toplaması onu etkilemişti. Amiral sözlerini bitirdikten sonra aşikar olan soruyu sordu.
Peki, yaptığın bu patlamayla ilgisi nedir?
Rector cevapladı. Thomas odanın 10 derece birden soğuduğunu sandı.
Emin misiniz?
Bu soruyu araştırmak için bir ekibimi gönderdim bile. Ama İngiliz MI5'in işbirliğine ihtiyacım var. Hatta daha iyisi...
Dipnot. MI5, Military Intelligence Section 5, Askeri İstihbarat Bölüm 5. Alternatif havada asılı kaldı, güvenli hatta bile söylenemedi. Thomas bu gizli aramanın anlamını şimdi anlıyordu. MI5 kendi organizasyonunun İngiliz eşdeğeriydi. Rector ondan SEAPT ekibinin kimse şüphelenmeden konuya hızla girip çıkması için bir duman perdesi yaratmasını istiyordu. Ve bu İngiliz istihbarat teşkilatını da içeriyordu.
Anlıyorum diye sonunda cevap verdi Thomas. İlk gelen siz olun. Bu görevi hakkıyla yerine getirebilmeleri için dua etti.
Bir ekibiniz var mı?
Sabaha kadar hazır olacak.
Daha fazla ayrıntı olmadığı için Thomas bu işi kimin idare edeceğini biliyordu. Gazetesinin kenarına bir Yunan sembolü çizdi.
Zigma.
Onlar için yolu açacağım dedi telefona.
Çok güzel.
At kesildi. Thomas ahizeyi yerine koyarken ne yapması gerektiğini planlıyordu. Hızlı çalışması gerekecekti. Bitmemiş bulmacasına baktı, yukarıdan aşağıya 19. Bütün insanların toplamı için 5 harfli bir sözcük.
Cevap ne kadar da uygundu. Büyük harflerle yazdı. Sigma.
02:22 Londra, İngiltere. Safiye sarı siyah barikatın önünde duruyordu. Kollarını göğsünde kavuştururken üşüyordu ve endişeliydi. Havayı duman kaplamıştı. Ne olmuştu? Barikatın arkasında bir polis memuru elindeki cüzdanı kaldırmış, fotoğraftaki kadınla karşısındakini karşılaştırıyordu. Safiye adamın ikisini birbirine eşlemede zorlandığını biliyordu. Elindeki müzenin verdiği kimlik kartında 30 yaşlarında, sütlü kahve tenli, abanoz rengi saçları örgülü, yeşil gözleri siyah okuma gözlüklerinin ardına gizlenmiş, çalışkan görünümlü bir kadın vardı. Oysa şu anda karşısında sırılsıklam, üstü başı dağınık, saçları uzun püsküller halinde yüzüne yapışmış bir kadın duruyordu. Gözleri kaybolmuş ve şaşkın bakıyor, bariyerlerin ötesine acil personeli ve ekipman çılgınlığının ilerisine odaklanıyordu. Haber ekibi araziyi doldurmuştu. Kameralarının ışıkları başlarının etrafında birer hale oluşturuyordu. Birkaç televizyon kamyoneti kaldırımların yarısına park etmişti. Safiye acil durum ekiplerinin arasında tüfek taşıyan personelle birlikte iki İngiliz askeri aracını da görmüştü. Terörist saldırısı olasılığı dışlanamazdı. Barikata ulaşmak için yanından geçmesi gerektiği bir gazeteciden ve kalabalığın konuşmalarından böyle söylentiler duymuştu. Sokaktaki tek Arap olarak birkaç şüpheli bakış ona yönelmişti. Terörizm konusunda birinci elden deneyimi vardı. Ama bu insanların sandığı şekilde değildi. Ve belki etrafındaki reaksiyonları yanlış yorumluyor bile olabilirdi. Aşırı anksiyete denebilecek bir tür paranoya, panik atağın sık rastlanan bir sonucuydu. Safiye kalabalığın arasında ilerlemeye devam etti. Derin derin nefes alarak orada bulunma nedenine odaklanmaya çalıştı. Şemsiyesini almadığı için pişmandı. Telefon geldikten sonra yalnızca haki pantolon ve çiçekli bir gömlek giyecek kadar zaman harcayıp dairesinden hemen çıkmıştı. Dizlerine kadar inen Burberry yağmurluğunu giymiş ama aceleden ona uyan şemsiyesini kapının yanında bırakmıştı. Ancak binanın zemin katına inip yağmura çıktığında hatasını fark etmişti. Hissettiği kaygı yüzünden şemsiyesini almak için dördüncü kata geri dönememişti. Müzede ne olduğunu öğrenmeliydi. Son 10 yılı koleksiyon oluşturarak geçirmişti. Son 4 yıldır da müzede araştırma projeleri yürütüyordu. Bunların ne kadarı mahvolmuştu, ne kadarı kurtarılabilirdi? Dışarıda yağmur tekrar hızlanıp sabit bir sağanağa dönüşmüştü. Ama en azından gece gökyüzü daha az öfkeliydi. Geçici güvenlik kontrol noktasına ulaşana kadar iliklerine kadar ıslanmıştı. Güvenlik görevlisi kimliği konusunda tatmin olurken Safiye titremeye başlamıştı.
Geçebilirsiniz, müfettiş Samuelson sizi bekliyor.
Başka bir polis memuru müzenin güney girişine kadar ona eşlik etti. Safiye binanın sütunlu yüzüne baktı. Bir bankanın kasa dairesinin sağlamlığına sahipti. Hiç şüphe götürmeyen bir dayanıklılığa. Ta ki bu geceye kadar. Girişten geçip merdivenlerden indi. Yalnızca müze personeli girebilir yazılı kapıdan geçti. Nereye götürüldüğünü biliyordu. Yer altındaki güvenlik süitine. Silahlı bir muhafız kapıda nöbet tutuyordu. Başıyla selam vermesinden onları beklediği belli oluyordu. Kapıyı açtı. Kendisine eşlik eden görevli Safiye'yi bir başkasına devretti. Sivil görevli dikkat çekici olmayan mavi bir takım elbise giymişti. Safiye'den birkaç santim daha uzundu. Saçları tamamen kırlaşmıştı. Yüzü yıpranmış bir kayışı andırıyordu. Yanaklarındaki gri sakal gölgesi tıraş olmadığını, büyük olasılıkla yatağından kaldırılıp getirildiğini gösteriyordu. Sert elini uzattı.
''Müfettiş Geoffrey Samuelson'' dedi, el sıkışı kadar sert bir şekilde. ''Bu kadar çabuk geldiğiniz için teşekkür ederiz.''
Safiye konuşamayacak kadar gergin olduğu için yalnızca başını salladı.
''Lütfen beni takip edin Doktor Almaz. Patlama nedenini bulmak için yardımınıza ihtiyacımız var.''
''Benim mi?'' diyebildi zorlukla. Güvenlik ekibiyle kalabalık olan mola odasından geçti. Bütün ekip çağrılmış gibiydi. Adam ve kadınlardan bazılarını tanıdı ama şimdi ona yabancıymış gibi bakıyorlardı. O geçerken sohbetleri kesildi. Onun çağrıldığını biliyor olmalıydılar ama nedenini onlar da bilmiyordu. Yine de sessizliklerinin ardındaki şüphe açıkça görülüyordu. Kaygısının arasından kızgınlık parıltıları kendini göstermeye başlarken Safiye sırtını dikleştirdi. Bunlar birlikte çalıştığı arkadaşları, meslektaşlarıydı ama hepsi geçmişini biliyordu. Müfettiş onu en uzak odaya götürürken omuzları çöktü. Çalışanların yuva takma ismini verdiği yerin orada olduğunu biliyordu. Duvarları video kameralarıyla kaplı oval şeklinde bir odaydı. İçeri girince odanın neredeyse tamamen boş olduğunu gördü. Güvenlik şefi Ryan Fleming'i fark etti. Orta yaşlarda kısa boylu tıknaz bir adamdı. Tamamen kel kafası, gaga gibi burnu yüzünden ona kel kartal diyorlardı. Kusursuz bir askeri üniforma giyen ince uzun bir adamın yanında dikiliyordu. Bu ikili monitör grubunun önünde çalışan bir teknisyenin omzuna doğru eğilmişti. İçeri girerken dönüp ona baktılar.
''Doktor Safiye Almaz, Kensington Galerisi'nin küratörü'' dedi Fleming onu tanıştırırken. Safiye sırtını dikleştirip onlara el salladı.
Safiye bu pozisyona gelmeden önce Fleming ekipteydi. O zamanlar güvenlik görevlisiydi. Yükselerek güvenlik şefi olmuştu. 4 yıl önce galeriden İslamiyet öncesi döneme ait bir heykelin çalınmasını önlemişti. Bu pozisyonu titiz çalışması sayesinde kazanmıştı. Kensington'lar kendileri için doğru şeyi yapan kişileri ödüllendirmeyi bilirdi. Fleming o zamandan beri Safiye'ye ve galerisine karşı özellikle koruyucu davranıyordu. Safiye peşinde müfettiş Samuelson'la güvenlik monitörlerinin başındaki adamların yanına gitti. Fleming incinmiş gözlerle ona baktı.
''Üzgünüm, galerin, çalışmaların.
Ne kadar kayıp var?''
Fleming hasta gibi görünüyordu. Yalnızca ekranlardan birini işaret edebildi. Safiye ekrana doğru eğildi. Canlı bağlantıyı gösteriyordu. Siyah beyaz ekranda Kuzey Kanadı'nın ana salonu görünüyordu.
Dumanların yükseldiği alanda maskeli ve koruyucu giysili adamlar çalışıyordu. Kensington galerisine giden güvenlik kapısının önünde de bunlara benzer bir grup daha toplanmıştı. Bir ızgaraya bağlanmış, sıska, iskeleti andıran, bir deri bir kemik kalmış, korkuluğa benzer figüre bakıyor gibiydiler. Fleming başını iki yana salladı. Adli tabip kalıntılardan kimliği belirlemek için az sonra burada olacak. Ama ben onun adamlarımdan Harry Masterson olduğuna eminim.
Kemiklerden duman çıkmaya devam ediyordu. Bu şey bir zamanlar bir adam mıydı?
Safiye dünyanın altından kayıp gittiğini hissederek bir adım geriledi. Fleming onu inceliyordu. Kemiklerin üzerindeki eti yakacak kadar güçlü bir yangını aklı almıyordu.
''Anlamıyorum.'' diye mırıldandı. ''Neler oldu burada?''
Mavi üniformalı adam cevap verdi. ''Biz de sizin bu konuyu aydınlatacağınızı umuyorduk.'' Video teknisyenine döndü. ''Saat bire getir.''
Teknisyen başını salladı. Emri yerine getirilirken adam Safiye'ye döndü. Yüzü sert ve soğuktu.
''Ben Savunma Bakanlığı, Antiterörizm Birimi Temsilcisi Binbaşı Randolph.''
''Antiterörizm mi?''
Safiye odadaki adamlara baktı. ''Bu bir bombalama olayı mı?''
''Buna daha karar verilmedi bayan.'' dedi binbaşı. Teknisyen kıpırdandı. ''Hazır efendim.''
Randolph Safiye'yi monitöre çağırdı. ''Şunu seyretmenizi istiyoruz. Ama göreceğiniz şey gizlidir, anlıyor musunuz?''
Safiye anlamıyordu ama başını salladı.
''Başlat!'' diye emretti Randolph.
Ekranda Kensington Galerisi'nin büyük salonu görünüyordu. Her şey yerli yerindeydi ama içerisi karanlık olup yalnızca güvenlik ışıkları görünüyordu.
''Bu görüntü saat 1'den hemen sonra çekildi.'' diye açıkladı binbaşı.
Safiye ekranda bitişikteki odadan yeni bir ışığın geldiğini gördü. Başta içeri fener taşıyan biri gelmiş gibi göründü. Ama sonra ışık kaynağının kendi başına hareket ettiği anlaşıldı.
''Bu da ne?'' diye sordu.
Teknisyen cevap verdi. ''Bandı çeşitli filtrelerle inceledik. Yıldırım küresi denen bir şeye benziyor. Fırtınadan çıkıp kendi başına dolaşan plazma küresi. Tarihte ilk kez bunlardan biri böyle filme alınıyor.''
Safiye böyle yıldırım olaylarını daha önce de duymuştu. Bunlar yere yatay olarak hareket eden parlak elektrik yüklü hava toplarıydı. Açık ovalarda, evlerin içinde, uçakların üstünde, hatta denizaltıların içinde görülmüşlerdi. Ama böyle bir şey nadiren bir zarar verirdi. Cesedinin bulunduğu canlı görüntü veren monitöre baktı. Patlamanın nedeni kesinlikle bu olamazdı.
Safiye bunu düşünürken monitörde birisi, bir güvenlik görevlisi belirdi.
''Harry Masterson'' dedi Fleming.
İkinci ayının sonu, sayfa 38.